Allah'tan insanların canını yarattı ve beden verdi. Bu yüzden biz ruhumuz ve bedenimiz bir uyum içinde oluyor ve bir oluyor ve bu şekilde biz yaşıyoruz. Ama biz şunu hatırlamamız gerekiyor. Ruhumuzun yolu var ve bedenimizin kendi yaşam ayrıca vardır. Bu dünyadaki bütün insanlar bu sonraki şey, yani bu bedenin yolunda yürümektedir. Aslında bu dünya böyle insanlar için sağlanmış bir ortam oluyor. Ama kusurlar bu sadece bu beden için bu dünyada yaşadığı sürece kendi ruhu ve canı birbirlerinden çekişme oluyor ve bayağı çok rahatsız oluyor. Kusurların yaşamı sürekli çekişme içinde yaşamaktadır ve bu bir yük oluyor. Bu çekişmeler olması normal bir şey aslında. Bu dünyadaki ortam aslında imansız insanlar için o kadar çekişme falan olmuyor. Yani beden için rahat bir ortam oluyor ama bütün insanlar, her bir insanlar kendilerine verilmiş olan bu ödevi yapmak gerekiyor. Yani cennet ya da cehenneme cennete mi gidecek ya da cehenneme mi gidecek, buna göre ayrılacaktır. Bu dünyada yaşadığımız sürece çekişme içinde olabilir ama Tanrı'nın sözü beden olarak gelmiş olan İsa Mesih, bu İsa Mesih'i kabul ederek İsa Mesih aracılığıyla ölümden kurtulup kurtulup gitmesi gereken o cennete kavuşma için fırsatımızı kaçırmamız gerekiyor. Ama bizim ruhumuzu çoğu zaman biz ihmal ediyoruz ve farkında değiliz. Dünyadaki insanlar kendileri içinde ruhu olduğunu hiç bilmiyorlar ve sanki ruhu olmuyormuş gibi yaşıyorlar. Bu dünyadaki insanların durumu böyle. Ruhumuz aslında bedenden daha önemlidir. Asıl kendimiz ruhumuzdur ve ruhumuz aslında bu bedenimizin efendisidir. Ama bu dünyada bizim ruhumuzu bu dünya yardım edemez. Ruhumuz bedenimizden ayrılacaktır. Bedenimiz bu dünyada kısa bir sürece sadece yaşayacaktır. Uzun yaşayamaz. Ama bedenimiz bu dünyada olduğu sürece kendi yapmak istediği işlerini sürekli yapmak istiyor. Beden kendi duyusuna göre hareket eder ve çok duygusal oluyor. Dolayısıyla küçük bir olay varsa çok duygulanıyor. Ondan sonra ve çok benzer oluyor ve bedenin isteği çok büyüktür ve başka insanlar çok çimli oluyor ve vermek istemiyor. Ve ruhumuzu engelliyor ve ruhumuz cennete gitmek istiyor ama bunu engelliyor. Ve bedenin süreç bitince beden tamamen bitiyor ve ayrılıyor. Ve geri kalan da ruhumuz oluyor. Ruhumuz sonsuza kadar yaşayacak bir varlık olduğu için yolculuk çok uzun. Ama buna rağmen ruhumuz kısa bir süre olan bu dünyadaki yaşamında çok kısa bir sürede çok önemli iş yapması gerekiyor. Bu bir büyük yük oluyor. Beden bu konuda yardım ederse çok faydalı olacaktır ama beden yardım etmek istemiyor. Kendisin gelmiş olan toprağa dönüyor ve beden sonra artık tamamen bitiyor. Geri dönmez. Bir kere ölünce toprağa dönüyor ve toprak oluyor, toz olarak kayboluyor. Ondan sonra bitti. Bundan sonra kimse öldükten sonra bedene kimse bakması gerek yok. Yani beden ölünce tamamen bitiyor ama ruh kalıcıdır. Devam ediyor ve daha uzun yolculuk bekliyor ve devam ediyor. Yeni bir dünyaya girmek lazım. Biri ona bakmak gerekiyor. Biri yardım etmek gerekiyor ve bakmak gerekiyor ruhumuz için. Ruhumuz görünmüyor ve kimse bu farkında değil. Ama sevgili kardeşlerim siz yani ruhunuzu kime teslim edeceksiniz ve emanet edeceksiniz? Yüreğinizde cevabınız var ama utandığınız için cevap vermiyorsunuz. Yani siz ve ben Rab İsa Mesih'e teslim edildi değil mi? Biz iman eden bir kişi olarak gideceğimiz bir yol hakkında anlatmak istiyorum. Biz bedenden ayrılıyoruz. Ve biz öldükten sonra geçici olarak bir cennette kalacağız. Ve İsa Mesih geldiği zaman havaya alınacağız. Ondan sonra Lam İsa Mesih'in hazırlamış olduğu göklerin egemenliğine gireceğiz. Tabii ki arada bayağı çok işlem var ama basitçe söylersem öyle oluyor. Ama imansız insanlar çok farklıdır. Öldükten sonra ölüler diyarında korku içinde yargı gününü beklemektedir. Ondan sonra yargı gününde ateş gölüne atılır. Yani bizim kilise elemanlar bunu bilirler. Dolayısıyla biz yani kafamızda şunu düşünüyoruz. Ruhumuz sadece ruhumuzun işi derken sadece düşünce de kalan bir şey değildir. Yani çünkü biz bedende yaşıyoruz. Yeni bir beden alacağız öldükten sonra. Bu çok önemli olduğu için bedenden ayrıldıktan sonra ruhumuz artık yeni bir yaşam yaşayacak. O zaman bizim alacağımız beden nasıl bir beden oluyor? Bunu anlatmadan önce ben İsa Mesih'in bedeni hakkında anlatmak istiyorum. İsa Mesih'in bedeni bizim alacağımız bedenle çok farklı oluyor. Yani bunu ayet ederek ben anlatmak istiyorum. Birinci olarak şunu anlatmak istiyorum. Birinci olarak Rabbin bedeni bizim bedenle farklıdır. Bizim alacağımız yeni beden farklıdır. Rabbin bedeni bizim bedenimizle biyolojik olarak aynıdır. Yani bütün öğeler içindeki unsurlar aynı. Yani gözle gördüğümüz zaman fark yok. Ama farkı var. Yani ne fark varmış. Rabbin bedeni söz beden olarak geldi. Söz bedene dönüştü. Gökten geldi. Ama bizdeki bu beden çok farklıdır. Yani asıl olarak farklıdır. Orijin farklı. Bedenimiz topraktan geldi. Ama Rabbin bedeni Tanrı'nın sözü oluyor. O yüzden Rab dirildiği zaman o çamurdaki o yaralar yani vardı ve kendi elinde, ayağında, bütün bedeninde bütün yaralar yani silinmedi ve vardı. Ve onun bedeni çok garip. Yani mezarda yeni bir beden almadı İsa Mesih. Mezardaki kapıyı açarak çıktı. Rabbin bedeni böyle. Ama bizim alacağımız o beden hakkında biraz anlatmak istiyorum. Biz dirildiğimiz zaman şimdi kullandığımız o beden yani biraz önce anlattığım gibi yok olacaktır ve yeni bir beden alacağız. Yani bu Rab tekrar gelmeden önce biz uyuyacağız. Mesela biz mesela ölüyoruz ve bu bir yatmak oluyor. İsa Mesih'e göre. Biz İsa Mesih geldiği zaman bir diriliyoruz. Uyumaktayız. Ondan sonra dirildiğimiz zaman topraktaki o toprak topranıyormuş. Ondan sonra bir şekilleşiyor ve ondan sonra bedenimiz yani oluyormuş. Bu şekilde olmayacaktır. Biz ruhsal bir beden alacağız. Çok ruhsal ve kutsal bir beden alacağız. Rabbin beden söz beden olarak geldi. Söz beden olarak bu dünyaya geldiği zaman onun sözü bizi diriltecektir. Onun sözü, onun ruhu bizim yeni beden almamızı sağlayacaktır. Dolayısıyla biz ruhsal bir bedenle dirileceğiz. Dolayısıyla bütün her şey yöneten onun söz bize beden yani verecektir. Dolayısıyla son günlerde biz yeni beden alacağız. O gün olunca çok özel bir gün oluyor. Yani başka günlerle çok farklı, değişik, çok özel bir gün oluyor. O gün dirildiğimiz gün ruhumuz yani cennet bahçesinde yatacak. Ondan sonra yani o zaman beden yoktur. Ama ansızın güneş kararacak diyor ve ay da yani yıldızlar da düşecek. Ay da yani kapkaranlık olacak diyor. Ve göklerde çok çok değişik bir olay olacak diye söylüyor. Yani eski antlaşma kitabında da bu konuda peygamberlik edildi. Yani büyük boradan ses çıkacak. Ondan sonra insanoğlu melekleriyle birlikte güçle ve görkem içinde havaya gelecek diye, görünecek diye yazılmıştır. O güne kadar uyumakta olan, yani daha önce ölmüş olanlar, o kutsallar o zaman yeni bir beden alacak ve Rab ile görüşecek. Havaya alınacak. Ondan sonra o an yerde hala yaşamakta olan İsa Mesih geldiği zaman yerde yaşayan insanlar melekler dünyanın bir taraftan öbür tarafa kadar yani bütün kutsalları toplayacak diyor. Ve son gününde yani Rab ile görüşecek diyor. Bu yüzden biz Rab İsa Mesih geldiği zaman eğer biz yaşamaktaysak o zaman bizim bedenimiz nasıl olacaktır? İsa Mesih tekrar geldiği zaman hala yaşamakta olanların alacak beden, yani ruhsal bir beden olarak değişecektir. Ama biz şöyle düşünebiliriz. Ruhsal beden derken topraktan gelmiş olan, yani bir beden, ruhsal bir beden olarak değişiyorsa biraz, yani mantıklı değil. Yani nasıl bu ruhsal beden olarak değişecek diye düşünebiliriz. Yani bizde olan bu beden yok olacaktır ve ruhsal beden ansızın, yani yani olacaktır. Biz şunu düşünebiliriz. Mesela atom bomba patladığı zaman yakın bir yerde olanlar, mesela çok büyük zarar yani alacak, tamamen erecektir. Ne kadar yakın olsa da daha çok, mesela yani büyük bir etki içinde olacak. Yani bütün öğeler tamamen eriyor. Yani demir de yani tamamen yok olacak. Erip yok olacaktır. Yani bunu biz yani hikaye olarak söylemiyoruz. Kutsal kitapta bu yazıldı. Petrus, 2. Petrus kitabında mesela bütün öğeler tamamen erecek diyor. Yani Rabbin günü hırsız gibi gelecek diyor. O gün gök tamamen kaldırılacak diyor. Bütün öğeler tamamen erecek diyor. Ve Tanrı'nın gününü bekleyin diyor. Ve o gün gök tamamen yanacak ve tamamen parçalanacak diyor. Ve bütün öğeler tamamen erecek diyor. O yüzden bütün şeyin, yani öğeler tamamen ayrılacak, tamamen erecek diyor. Yani topraktan gelmiş olan o ben, yaşamakta olanlar da tamamen yok olacak diyor. Ortadan kaybolacak diyor. Demir olsun, toprak olsun, hepsi erecek ve tamamen yok olacak diye yazılmıştır. Şunu iyice bilmemiz gerekiyor. Yani bedenin yok olması, yani bunu kolayca anlayabiliriz. Çünkü beden demirden daha zayıftır. Biz mesela yani filmlerde şunu yani bazen görüyoruz. Mesela atom bomba patlanınca yani bütün şey, mesela insan olsun, herhangi bir canlı, yani hayvanlar olsun, tamamen yok oluyor. Yani öğeler erecek derken aynen bunun gibi. O gün mesela biz ölmezsek, yaşamaktaysak, mesela bir sokakta yürüyorsak, o an ansızın bedenimiz yok olacaktı. Ve söz beden olup gelmiş olan İsa Mesih gibi Tanrı'nın sözü tamamen Tanrı'nın sözünü tamamen giyineceğiz. Ondan sonra tamamen dirileceğiz. Yani ansızın topraktan gelmiş olan bedendi. Ondan sonra Rabbin sözü tamamen bedene dönüşüp, yani o bedene sahip olacağız. Ve ruhsal bir kişi olarak sonsuza kadar yaşayabileceğiz. O zaman bizim sahip olacağımız o beden şimdiki gibi eksik, çok lekeli, çok yararlı bir beden değil. Zayıf falan değil. Bizim sahip olacağımız yeni beden çok güzel olacaktır. Ve mükemmel olacaktır. Ve sonsuza kadar çok sevinçli ve sevimli bir beden olacaktır. O yüzden göklerin egemenliğinde Tanrı'nın görkemini iyice yani alabilecek kadar mükemmel bir beden olacaktır. Bu olay yani sadece düşüncede kalan bir şey değil. Mutlaka yani gerçekleşecek bir şey oluyor. O gün gelince çok yakın bir zamanda gerçekleşecek bir olay olacaktır. Yani biz onu göreceğiz. Öte yandan imansız insanların ruhu nasıl olacaktır? Yani onlar da yargılanmak için beden alacaktır ama bizden daha sonra beden alacak. Yani belki 1000 yıl falan imansız insanlar da mesela imansız insanların ruhu da beden alacaktır. Çünkü ne için? Yargılanmak için. Bedensiz can her ne kadar ceza almak isterse de mesela ceza alamıyor. Çünkü hiçbir duyu yok. Sanki bayılmış bir insan gibi. Mesela hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Yani ceza alamaz, cezalandıramaz. Mesela yani döverse de hiç hissedemeyecektir. Herhangi bir acı verse de hiç hissedemiyor. O yüzden son gününde imansız insanların ruhu beden alacaktır. Ondan sonra tamamen bir duyu oluşuyor. Her şeyi hissedebiliyor. Ondan sonra cehennemi hatırlıyor. Cehennem derken normalde kükürtle yanan bir ateş gölü oluyor. Yani çok korkunç bir yer oluyor. Çok korkunç değil mi? Bu ikinci ölüm oluyor. Çok korkunç bir yer oluyor. Yani biz hayal bile edemeyeceğiz kadar çok korkunç bir yer oluyor. O yüzden imansız insanlar da yeni bir beden alıyor ama yani bunun nedeni farklıdır. Yani topraktan gelmiş bir beden almıyor, ruhsal bir beden oluyor. Yani ruhsal bunların beden ama yani güzel bir beden değil. Yani sadece yani sıkıntı çekiyor ama bozulmayacak bir beden oluyor. Yani onların bedeni yok olmayacaktır. Sadece sıkıntı çekecektir. Sevgili kardeşlerim biz o günleri o günler beklemektedir ve biz imansız insanlarla bu dünyada yaşıyoruz ve bütün insanlar ikiye bölünüyor. Ve biz kurtuluş haberleri yayıyoruz ama imansız insanlar bu müjdeyi işitmek istemiyor ve inanmak istemiyor ve duymak istemiyor. Çünkü beden için yaşıyorlar ve Tanrı ne kadar çağırsa da yani reddediyor. Onlar sadece kendileri öldükten sonra ne olacağını bile pek düşünmüyorlar. Yani bu bizim için önemli değil diye düşünüyorlar. Ama bence imansız insanlar olsa da bugün kiliseye gitmeyeceğim dese de mesela ben öldüğüm zaman Tanrı bana yardım ederse diyenler var. Yani ama bu dünyadaki insanlar o bile yapmayanlar da çok vardır. Geçmişte kendi ruhunu kendi atalarına teslim etti. Yani yanlış söylenmi. Kendi atalar kendi soylarına ruhunu teslim etti. O yüzden yani atalarının ruhuna hizmet ederek yaşadılar Koreliler. geçmişte. Mesela çocukları yoksa parayla mesela bir üvey oğul yaptı. Ondan sonra kendi anne babasına hizmet etsin diye, öldükten sonra ruhlarına hizmet etsin diye üvey oğlunu satın aldı. Ama o çocuklar kendileri bile kendi ruhunun nereye gideceğini bilmiyor ve kendisinin yaşamak da çok bayağı zor oluyor. O yüzden kendi atalarına hizmet etmek bayağı çok zordu. O yüzden geçmişteki insanlar kendi çocuklarının kiliseye gitmelerini istemezlerdi. Çünkü kiliseye gidenler ölü insanlara hizmet etmediler. Kurban sunmadılar. Ama siz ve ben bugün gerçekten büyük bir umut ve sevinç içinde Tanrı'nın sözünü paylaşıyoruz. Siz ruhunuzu kime teslim ettiniz? Rabbe teslim ettiniz değil mi? Bugün bizim gibi bir kişiyi tanıtmak istiyorum. Şimdi okuduğumuz metinde İstefanos hakkında anlatıyor. Yani bu kilisenin bir görevli oluyor. Kilisede yani görev almış olan bir işçi oluyor. Ve İsa Mesih'e tanıklık ederek Yahudiler tarafından nefret edildi ve yakalandı ve sorgulandı. Ama yani Yahudilere İsa Mesih hakkında tanıklık etti ve Yahudiler ne konuda yanlış yaptığını anlatıyor. İsrail Tanrı seçti ama aslında Tanrı isteğine göre yaşamadı dedi. Ve Mesih'e inanmadı diyor. Sadece yani yanlış bir şekilde Tanrı'ya hizmet etti diye Yahudilerin yanlışlığı hakkında biraz anlattı. Ve İsrail'in tarihi hakkında da bayağı çok anlattı. Bunu işiten Yahudiler çok kızdılar. Çünkü kendi zayıf noktalarını tamamen yani açığa çıkardığı için taşlayarak onu öldürdü. İstefanos o yüzden taşlanarak öldü. Ve şehit oldu. Ama o zaman önemli bir şey var burada. Taşlanırken gökteki tahta olan Rab İsa Mesih'i gördü ve Rab'be yüksek sesle bağırdı. Yani kurtulmak için çalışmadı ama tersine yüksek sesle şöyle dedi. Rab İsa ruhumu teslim ediyorum dedi. Yani bu bizim için çok lütufkar bir şey ve normal bir şey diye düşünebiliriz ama o günlerde çok yeni bir şeydi. Mesela çünkü kilisedeki bir kutsal Rab İsa Mesih'e yani gökteki olan Rab İsa Mesih'e görerek Rab İsa Mesih ruhumu teslim ediyorum demesi. Yani o günlerde çok yeni bir şeydi. Çok değişik bir şeydi. Çünkü ilk kilise çağında mesela teoloji okulu bile yoktu. Ve çok harika bir şeydi. O yüzden bugün biz bizim için çok yani biz bunu iyice bu olayı iyice biliyoruz ve pek şaşırmıyoruz ama o çağda kimsenin yapmadığı yani çok az kişinin yaptığı bir şeydi. İstefanos İsa Mesih ile görüşmüştür mutlaka. Yani Rab İsa Mesih ile görüşmüş ve bütün hayatı ama bu dünyada yaşadı ve bütün hayat Yahudiler arasında yaşadı ama Rab İsa Mesih ile kısa bir sürede tanıştı ama kısa bir süredir tanıdı o Rab İsa Mesih'i. O İsa Mesih kendi yaşamını tamamen teslim etti. Yani bu gerçek imandır. Yani gerçek imana sahip olan bir kişiydi Stephanos. O kadar uzun zamandır bu dünyada yaşadı ama kısa bir süredir elçiler aracılığıyla İsa Mesih hakkında duymuştur. Yani o Rab İsa Mesih'e sonsuza kadar kendi yaşamını tamamen emanet etmiştir. Ve ondan sonra dedi ki, diz çökerek yüksek sesle dedi ki, onları bağışla dedi. Yani ne diyor? Ya Rab bu günahı onlara yükleme dedi. Yani onlar taşladığı zaman mutlaka öç alması gerekiyordu mesela. Yani bütün insanlar normalde kendisine bir kötülük edince öç alma ister. Ama Stephanos köye alınacağına inandı. Yani tamamen buna inandı. Yani bu imanla doluydu. Ve buna tamamen güvendi. Ve kendisini gören Rab İsa Mesih'in önünde kendi canının Rab İsa Mesih'i kabul edeceğini ve bakacağını tamamen yani inandı. O yüzden zulmedenlere de lütfedeceğini istedi. Yani Rab İsa Mesih'in lütfedeceğini istedi. Onlara da bir fırsat verdiği insan oğlu olarak gelen Rab İsa kendi dünyasına gelen Rab İsa Mesih'le görüşerek tanışarak yani lütuf alabilsin diye sonsuz bir şeyler kavuşmasın diye Rabbe dua etti Stephanos. Sevgili kardeşlerim, siz bebeğin ruhumuzu Rabbe emanet ediyoruz. Rab İsa Mesih diyor ki sen benimle birlikte bugün cennet bahçesinde olacaksın diyor. Yani bu bize de söylemiş olan bir söz oluyor. Ruhumuzda, yüreğimizde hiç silinmeyecek, kimse kaçıramayacak bir sözdür. Rab İsa Mesih bizim kurtarcımızın yani söz oluyor. Ve İsa Mesih diyor ki siz korkmayın diyor. Kaygı çekmeyin diyor. Bana iman edin. Ben sizin için yer hazırlayacağım. Ondan sonra tekrar geleceğim. Ben seni alacağım ve benim olduğum yerde siz de olacaksınız diye söyledi. Rabbim bu söz kutsal kitapta sadece okuyup unutmayacağız. Rabbim bazı söz. Beden olup gelen Rabbim söz sizi gerçekten almak gerekiyor ve bakmak gerekiyor. İçinizdeki o söz sizi Tanrı egemenliğine götüreceğine inanmanız gerekiyor ve bunu bilmeniz gerekiyor. İmanlar yani ne yapıyorlar? Tanrı sözünü yerine getiriyorlar değil mi? Yani söz beden olarak gelen o söz bizi çalıştırıyor. Ve o söz sanki bir elbise gibi biz giyiyoruz ve o söz bize ruhsal bir beden verecek ve biz dirileceğiz. Bunu bilmeniz gerekiyor. Kimse engellemeyecektir. Yani biz Tanrı'nın egemenliğinde olacağız ve orada yaşayacağız. Buna engelleyen kimse olmayacaktır. Ve bize bakacak Rab, sonsuza kadar bizimle birlikte olacaktır. Bunu bilmeniz istiyorum. Ruhunuzu emanet edeceğiniz başka kişi yoktur. Siz bebeğin bugün, şimdi artık Rab İsa Mesih. Ruhumu al. Rab İsa Mesih. Ruhumuzu alın. Dememiz lazım. Her zaman yüreğimizde böyle bağırmak gerekiyor. Rabbin tahtına böyle bakarak biz şunu dememiz gerekiyor. Aleluya. Bu şekilde biz bize verilen, ruhumuza verilen değerli bir fırsat, bunu kaybetmemek gerekiyor ve bunu başarmak gerekiyor. Şimdi artık büyük bir bayram yaklaşıyor. O yüzden siz de kendi memleketinize gideceksiniz ve akrabalarınızla ve anne babanızla görüşeceksiniz. Anne babanızın ruhunu kim ruhuna kim bakıyor? İman etmeyen anne babalar varsa müstelemek gerekiyor. Yani baba demek lazım ya da anne demek lazım. Tanrı senin ruhuna bakmak için, sonsuza kadar bakmak istiyor diye müsteleminiz lazım. Yani ilk önce müsteyi duyurmak lazım ki, yani inanabiliyor. Yani hiç bunu duyurmazsanız hiç fırsat yoktur. Hiç yani ümidiniz olmayacaktır. Beklentiniz olmayacaktır. Dünyadaki sıkıntılardan dolayı biz kolay kolayca düşmeyeceğiz. Yani bunu dayanabileceğiz. Ve Tanrı'nın verdiği işini bütün canımızla yapmamız gerekiyor. Bunu bir miras olarak düşünerek çalışmamız gerekiyor. Biz mesela bazen düşebiliriz ve başarısız olabiliriz ama gene de Rab İsa Mesih bizim ruhumuzu al diye biz iman etmemiz gerekiyor. Yani biz bu şekilde olmamız gerekiyor. Yani siz öyle olsun diye diliyorum. Lütfen ruhunuz Rab İsa Mesih'e tamamen teslim olmasını istiyorum. Ve Tanrı'nın sözüne dikkat ederek yaşamanız gerekiyor. Kulak vermek gerekiyor. Ve kulağınızı açmak gerekiyor. Biz Rabbin kanıyla temizlendik ama biz yani her zaman kutsal bir şekilde yaşamıyoruz. Yani yani İsa Mesih'e inanmak, ondan sonra kutsallaşmak biraz farklıdır. Biz kutsallaşıyoruz ve ondan sonra ruhumuzu alacaktır. Dolayısıyla şunu dikkat etmemiz lazım. Ne kadar ufak bir iş olsa da Rab verdiyse şükrederek, Rab'i yücelterek, Rab'in verdiği işini iyice yapmamız gerekiyor. Aleluya. Gönül duyabilecek bir şekilde aleluya diyelim. Aleluya. Evet, şimdi bayram. Bayramda istediği bir zaman harcamamam gerekiyor. Yani şunu dikkat etmek gerekiyor. Şimdi ekrana bakalım. Birinci olarak ne diyor? İmansız insanlarla aynı boyunduruğa girmeyin diyor. Yani bu kutsal kitapta yazılmış olan bir söz oluyor. Bu ne demek oluyor? Yani imansız insanlarla kavga edin anlamına gelmiyor. Hikmetli bir şekilde davranın. Ondan sonra yani imansız insanlarla beraber günah işlemeyin anlamına geliyor. Yani kendisini kaybetmemek gerekiyor. Ve iman hayatını tekrar sürdürmek bayağı zor oluyor çünkü. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. İkinci olarak ne oluyor? Her zaman iyilik yapmaya çalışın diyor. Yani iyilik yapmaya çalışıyorsunuz ama yani bayağı zor oluyor değil mi? Bazen başarısız oluyor. Ama akrabalarla görüştüğünüz zaman iyilik yapmak biraz daha kolaydır değil mi? Yani akrabalara iyilik yapmak kolaydır değil mi? O yüzden siz onu deneyebilirsiniz. Biz canları kurtarmak için önce onları biraz onlara iyilik yaparak etkilemek gerekiyor. Yani bunu normal günlerinde de yani pratik yapmak gerekiyor. Ve üçüncü olarak bizim kiliseye yardım edenler için dua etmek gerekiyor. Ve ondan sonra ne diyor? Her yemek yediğiniz zaman dua etmeniz gerekiyor. Şimdi biz Tanrı'nın doğruluğu için gayret edenler bizim kiliseye yardım ediyor. O yüzden onlar için dua etmek gerekiyor. Ve bizim kilisenin yapmak gereken bayağı çok işler var. Bunun için dua ederseniz çok iyi olur. Ve yardım eden kişiler mesela küsüz kalmasın diye siz dua edin. Bizim kiliseye merhamet etsin diye. Yani bunun için dua ederken her yemek yediğiniz zaman dua edersiniz çok iyi oluyor. Kilisemiz için sadece yemek saatinde dua etmek gerekiyor diye yanlış düşünmemek gerekiyor ve o zaman yanlış anlamış oluyorsunuz. Yani en azından yemek yerken dua edelim anlamına geliyor. Yani en azından üç kere, günde üç kere dua edelim anlamına geliyor. Ondan sonra ne oluyor? Rabbi her zaman şükretmek gerekiyor. Yoksa biz geride kalırız. O yüzden her zaman, her an Rabbi'ye şükredelim. Alleluya. Alleluya. Teşekkür ediyorum. Kalkalım, dua edelim. Rab, ruhumuzu al. Rabbe ruhumuzu teslim ediyorum. Ruhumuzu al. Bu imana ruhumuzdaki bütün sorun çözüldü. Biz tehlikede olmamak istiyorum. Ailemde ve bendeki o iman hiç tehlikede olmamak istiyorum. Bize Rabbi ile görüştüğümüz zaman sonsuz egemenliğini ver diye hep beraber dua edelim.